Ayrım 23, sayfa 193, 32. kısım. Her şey çok çabuk oldu. Önce Lucia'nın yeni odasını görmek için hastaneye gitti. Sonra vakıf yöneticisini aradı. Çok sıcak karşılandı. Francis Brunner, Fransa'da bir gözcü bulunduğunu duyunca meraklanmıştı. Aynı zamanda o bölgeyi gezen tek Avrupalı olarak aşınadığı o topraklar hakkındaki bilgilerini ve anılarını paylaşmayı can atıyordu. Aynı gün akşam 7'de buluşmaya karar verdiler. Dayan Paris'in batısında Saint-Germain-en-Laye'a gitmek için yaklaşık bir saate ihtiyacı olduğunu düşündü. Emin olmak için 5.30'da yola koyuldu. Neuilly'yi geçtik sonra çevre yoluna çıkıp Defense Mahallesi'nin etrafını döndü. Onu hedefine kadar götürecek bitmek tükenmek bilmeden dümdüz uzanan 13 numaralı devlet yoluna saptı. Yol boyunca araştırması konusunda düşünmemeye çalışması gerekmedi. Aklı Claude Andreas'ın söyledikleriyle ve bu sözlerin genel sonuçlarıyla meşguldü. Saygın bir etoloji uzmanı olan Dayan Tiberg mantıklı bir insandı. Rolf Van Keen'in müdahalesinin esrarda etkisine şaşırmış olsa da akupunktur hakkında okudukları düş gücünü alevlendirse de hiçbir zaman kendi gerçeğini temelden sarsacak bir doğruya derinden inanmamıştı. Biyologların büyük bir çoğunluğu gibi Dayan da dünyanın aşırı karmaşasının somut ve belirgin öğeleri kaynaklanan görülemeyecek kadar küçükken akıl almayacak kadar büyüğe sıralanan bir dizi fiziksel ya da kimyasal mekanizmalarla özetlenebileceğini düşünüyordu. İnsan aklının varlığını reddetmiyordu tabii ama bu olguyu algılamakla görevlendirilmiş ayrı bir kimlik olarak kabul ediyordu. Evrenin localarından birine yerleşmiş bir çeşit manevi izleyici. Bunun kozmosun çarkları hakkında çağın gerisinde kalmış ve önemsizleştirici bir bakış açısı olduğunu biliyordu. 19. yüzyılın pragmatistlerinden miras kalan dolaylı da olsa insan bilincini gerçeğin mantığından dışlayan bir bakış açısı. Oysa ne kadar görünmez, ne kadar elle tutulmaz olursa olsun zekanın gerçeği en az bir molekül ya da bir nötron yıldızı kadar ait olduğuna inanan bilim adamlarının sayısı gün geçtikçe artıyordu. Tıpkı herhangi bir elle tutulur madde benzeri bilincin de henüz açıklanmayan bir yöntemle büyük yaşam zincirine sızdığına inandığı gibi. İçlerinden bazıları bilincin sadece pasif bir varlık olmadığını, doğal bir güç olarak objektif dünyayı doğurduğu olayların ötesinde doğrudan etkilenebilecek bir varlık olduğunu kabul ediyordu. Dayan dikkatini yola verdi. Sıra dışı çınarların alışılmış banyo kargaşasını, eski renksiz ve kaba yapılar, iç karartıcı evler, parlak ve donuk, fazla çağdaş binalar karışımını gözden gizlediği Nanterre'den geçiyordu. Real Massos'un görüntüsü değişti. Çınarların yerini kavaklar aldı. Üzerlerinde su ve yeşillik vaatleri taşıyan küçük yapraklı uzun titrek dallar. Malmaison yakınlarında Bonaparte Caddesi boyunca duvarlar yükseliyor, taşlar sarmaşıklarla örtülüyor, girişler zarif sundurmalarla kapatılıyordu. Yüksek evler duvarların ötesinden araba akışını gözler gibiydi. Grandükler gibi sanki Malmaison şatosunun gururu çevresindeki bütün evlere ve konaklara sirayet etmişçesine. Trafik akıyordu. Dayan bir güçlükle karşılaşmadan ilerledi. Aklı yerinden araştırmasına gitti. Lucien bir gözcü mü? O sözde yeteneklere gerçekten sahip mi? Gerçeğin bilinmedik bir boyutuna erişebilecek Rolf Van Keen. Bu çocuk yaşamalı demişti. Lucia'nın gerçek kimliğini bildiğinden en ufak bir kuşku yok. Müdahalesinin gerisinde bu gerçeğin yattığından da Lucien'den ne bekliyordu? Elinde hiç cevap yoktu. Yine de doğru yönde ilerlediğinden emindi. Çocuğun yeteneklerine dikkat etmek zorunda kalacaktı. Bu yeteneklere inanmasa da böylesi hikayeleri masal olarak görse de. Şu anda önemli olan Diane'ın kendi doğruları değil, çevre yolundaki katillerin ve Rob Walkey'ni öldürenlerin inançlarıydı. Bougival da sen kıyısında ilerlemeye başladı. Su yüzeyinde yansıyan ağaçlıklı adacıkları gördü. Taş köprünün üzerinde Bougival havuzları levhası asılıydı. Dayan kayıkları nehir teknelerini sükunetin durgunlaştırdığı suları görecek kadar oyalandı. Burada her şey köy hayatını, çayırlarda yenen yemekleri Paris karmaşasından çalınmış sakin saatleri çağrıştırıyordu. 20 dakika kadar gidip Saint-Germain-en-Laye'deki büyük şato meydanına vardı. Kilise saati 18.45'i gösteriyordu. Hala kraliyet geçit törenlerinin ve atlı arabaların izlerini taşıyan geniş caddelerden geçti. Sonra da Brunner'ın tavsiyesine uyarak orman yönüne döndü. İki yanı sarmaşıklara yenik düşmüş, kireç rengi yüksek duvarlarla çevrili dar yollara girdi. Gün duvarların üzerinden batıyor, ağaçlar karanlığı yaklaşmasından keyiflenir gibi sabırsızlıkla kıpırdanıyordu. Dayan karanlık bastıkça daha yoğun, daha net görünen dışarının aydınlığından yararlanabilmek için farlarını yakmadı. Sonunda yüksek siyah demirli bir kapının önünde durdu. Otomobilinden inerken havanın ne denli serin olduğunu hissedip şaşırdı. Duygularını uyandıran, onlara yepyeni bir keskinlik kazandıran görünmez bir kabuk. Saat 7 olmuştu. Karanlık gölgeli büyük adımlarla yaklaşıyordu. Dayan bir kez daha küçük oğlunu düşündü. Birden içinde yeni ve kesin bir inanç yankılandı. Birkaç saat sonra sırrın bir bölümünü öğrenmiş olacaktı. 33. kısım. Üzerinde bir kamera bulunan interfonun düğmesine bastı. Cevap yok. Bir daha bastı. Boşuna, hiç düşünmeden parmaklığı itti, kapı ağır ağır açıldı. Yakası yünlü ince bir fırçaya benzeyen süit mantosunun önünü kapattı. Çakıl taşlı yolda yürümeye koyuldu. Geniş çimenlikler boyunca dakikalarca yürüdü. Her şey ıssızdı. Kulağına karanlıkta göremediği otomatik sulama fiskiyesinin kıkırdamalarından başka bir şey gelmiyordu. Sonunda çimenli bir tepeciğin ötesinde koyu renkli müze binasını gördü. Yüzyıl başında yapılmışa benzeyen bir bina, güçlü çizgilerden, kaba köşelerden oluşan en ağır malzemeden inşa edilmişe benzeyen bir yapı. Bronzların küflü grisi, bakırların toprak rengi, çeliğin gölgeli karası dayan yaklaştı. Ön cephenin metal çerçeveli pencerelerinde ışık görünmüyordu. Francis Brunner'ın binanın çevresinden dolaşmasını, özel dairesine açılan arka kapıya gelmesini söylediğini hatırladı. Müzenin çevresindeki park ağaçlarla ve gölgelerle çevrelenmişti. Sağanaklarla sarsılan ağaç tepeleri bir buruşmuş yaprak senfonisi çalar gibiydi. Arka cepheye vardığında zili çaldı. Yine hiçbir cevap alamadı. Yoksa profesör bulaşacaklarını unutmuş muydu? Geri döndü. Dış kapının yolunu tutmuşken karar değiştirdi. Yeniden arka kapıya yöneldi. Birkaç basamağa çıkıp ağır kapıyı kendine doğru çekmeyi denedi. Kapı açıldı. Dayan gölgelerle kaplı bir hole girdi. Oradan da birinci salona geçti. Böyle bir salonun dışarıdan bakılınca tehditkar görülen bir sığınağa ait olduğunu imkanı yok tahmin edemezdi. Duvarlar, zemin, tavan, her şey bembeyazdı. Beyazlık pencerelerden süzülen ay ışığını yansıtıyordu. Tek başına bu çıplak yüzeyler bile bakışı okşuyordu. Her şeyden önemlisi tablolar vardı. Başka bir dünyaya açılıyormuş izlenimi veren alevli çarpıcı küçük pencereler. Dayan biraz yaklaştı. Vakfın müzesini Piet Mondrian'ın yapıtlarının sergilenmesine ayırdığını anladı. Resim sanatında öyle elle tutulur bir uzmanlığı yoktu ama birçok reprodüksiyonuna sahip olduğu Hollandalı ressama büyük bir hayranlık besliyordu. Salonun duvarlarında Mondrian'ın ilk dönemine ait eserleri hemen tanıdı. Dünyanın çok yakında tutuşacağını haber veren masalımsı kanatlarını alev alev bir gökyüzünün önüne açan değirmenler. Dayan ikinci salonda da aynı dönemin tablolarını buldu. Bu kez ağaçlar kabuklarındaki yarıklarda en çılgın renkleri barındıran yalımlarla kaplı, karanlık görkemli kış ağaçları. İlkbahar ağaçları da vardı. Kırsal bir patlamanın içinde erimeye hazır, içlerine ateş zerk edilmişçesine kara ve kırmızı. Dayan hep bu yakıcı öz suyun kavurucu göklerin bir vaat taşıdığına inanmıştı. Daha şimdiden Mondrian'ın sanatındaki derin değişimi taşıdıklarına. Üçüncü salonun değişime açılacağını biliyordu. Eşiği geçip kendini olgunluk dönemi tablolarının karşısında bulunca gülümsedi. Mondrian'ın ağaçları 20'li yıllardan sonra uzayıp incelmiş, düzene girip arınmış, gökler parlamış ve ressamın gerçek baharı patlamıştı. Çiçek ve meyve olarak değil, kareler, dörtgenler, mutlak saflıkta geometrik biçimler olarak. Mondrian o andan itibaren sadece çilici kompozisyonlar yaratmış, titiz, tek renkli biçimleri bir araya getirmişti. Eserinde bir kırılmadan söz edenler vardı ama Dayan aynı düşüncede değildi. Onun gözünde doğal bir simyaydı bu. İlk yılların yakıcı coşkusunun sonunda toprak ve ateş manzaralarının dibinde kendi sanatının özünü keşfetmişti ressam. Eksenlerin ve renklerin kusursuz geometrisini. Dayan gözleri kamaşmış, durumunun mantıksızlığını düşünemeden ilerliyordu. Bir Türk-Moğol etnik topluluğunun uzmanıyla buluşması gereken özel bir müzenin ortasında yapayalnızdı. Her biri onlarca milyon frank değerinde olan tabloların arasında tek başına, kimse tarafından gözetlenmeden, hiçbir kısıtlamaya uğramaksızın dolaşıyordu. Sanatçının New York'ta yarattığı son dönemine ait ünlü Boogie Woogie eserleriyle karşılaşmayı umduğu yeni bir salona girdi. Bir hışırtı duyup başını çevirdi. Çıktığı salonda iki gölge duruyordu. Nöbetçi olduklarını düşündüğü bir an sonra hemen gerçeği kavradı. Siyahlar giymiş iki adam gece görüş gözlüklerini takmış, tüfeklerinin tepesine de lazerle hedef izleyicileri yerleştirmişti. Beyninde bir şimşek çaktı. Çevre yolundakilerinin suç ortakları onu izlemişler, burada bu serginin sonunda yok etmeye karar vermişlerdi. Arkasına baktı. Ne bir kapı ne bir çıkış yolu. Adamlar usulca ilerliyorlardı. Dayan geriledi. Adamların silahı kırmızı bir ışın çıkarıyordu. İnanılmaz bir biçimde sahnenin ne kadar güzel olduğunu düşündü. Ayın masmavimsi aydınlığını yansıtan tablolar, örümcek bakışlı iki saldırgan, tüfeklerinin bu beyazlığın gölgesinde yaldızlanan Grena ucu. Hiç korku hissetmiyordu. Kafasında başka bir düşünce şekillenmeye başlamıştı bile. Farkında olmadan bu karşılaşmayı 15 senedir bekliyordu. Kendi gerçek saatini. Artık Nont-sur-Marne'daki savunmasız kız olmadığını göstermenin zamanı gelmişti. Söğütleri hatırladı. Soğuk toprağı kalçalarında hissetti. İki gölge hala ilerliyordu. 2 metre ötedeydiler artık. Bir adım attı. Eldivenli ellerden birinin tetiğe asıldığını gördü. Çok geç onlar için. Sıçradı, elinin keskin tarafıyla vurdu. So foot shoe. Birinci adam darbeyi boğazına yiyip yığıldı. İkincisi tüfeğini doğrultuyordu. Ne var ki Dayan kendi çevresinde dönerek bacağını uzattı, ayağını gerdi. Katil sırt üstü yuvarlandı. Susturucu takılmış silahlardan çıkan piop sesini duvarlarından kopan taş parçasını duydu. Hemen ardından sessizlik. Hiçbir hareket yoktu. Tepeden tırnağa ilerleyerek hareketsiz vücutlara yaklaştı. Bu bölümdeki yabancı kelimeler. New York. NEWYORK. Boogie Woogie. BOOGIE. WOOGIE. Saafut şu. SAOFUTŞU. Montrian. MONDRIAN.